Herkese merhaba. Bugün üzülmekten bahsetmek istiyorum. Ama aslında biliyorsunuz ben böyle çok derbeder, mutsuz, üzülmekten bahsetmiyorum. Ama üzülmenin ne gibi faydaları var üzerimizde? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz maalesef hep böyle üzüntüyü çok kötü bir şeymiş gibi algılıyor olabiliriz. Nitekim çok da güzel bir şey olmadığını da söyleyebiliriz. En azından o durumu yaşadığımızda ama dikkat ediyorum hem kendimde hem başkalarında. Genellikle hayatın amacını artık idrak etmiş insanlarda hep şunu fark ediyorum ki çok büyük üzüntüler çekmişler. Ben kimse üzülsün istemiyorum tabii ki. Bunun altını çizeyim ama sadece bir gözlemim. Den bahsetmek istiyorum ki ben mesela şöyle hareket eden bir insandır. Çok severim insanları gözlemlemeyi ve bu konuda çok örnek aldığım insanlarda mutlaka vardır. Her zaman da olmuştur hayatımda. Ve kimi örnek alırsam alayım. Örnek aldığım kişi de tabii ki hani şahıstan ziyade nasıl bugünlere gelmiş, ne yapmış, ne olmuşu çok mesela irdelerim. Ve bende de son 2 senedir böyle o işte severek takip ettiğim, örnek aldığım diyebildiğim insanlarda mesela baktığım zaman anlıyorum ki o günlere belli başlı şeyler yaşayarak gelmişler. Ama bu üzüntüyü şöyle görmemek lazım. Yani o üzüntüyü sürekli yaşamak değil. Evet, bir olay olmuş. O olayın üzerine belli bir süreci girmişler. Ben de bu nasıl oldu dersiniz? Yani şöyle diyebiliriz. Yani ben şimdi hepimiz hayata geliyoruz. Hepimiz hayatın içinde yaşıyoruz. Rutinlerimiz var, günlük hayatımız var. Bazı durumları nasıl desem, bazen o rutin işlerin içinde kaybolabiliyoruz ama gelin görün ki bir yerden sonra artık böyle bir sorgulayışa geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bu dünyaya geldim ama sadece bu işi yapmak için mi geldim? Yani benim kendime göre has, bana özgü, özel bir durumum var mı, yok muyu? Böyle hayatımızda mutlaka hepimiz sorgulamışızdır. Ama işte sonra işte o bizdeki o bilinçaltı meseleleri devreye giriyor. Bize verilmiş ve biçilmiş misyonlar devreye giriyor. Ve işte bunları da çok zor sorgulamadığımız yaşlardan da geçiyoruz, dönemlerden de geçiyoruz. Bizim kararlarımızı etkileyen o kadar çok faktörler var ki bugün o özgür irade kısmındaki o irade kısmı ne kadar biziz? Ben bazen çok sorguluyorum bunu. Nitekim çok lafı da böyle dolandırmak da istemiyorum ama ben de kendimce çok şükür, bugünlerime şükür, o günlerime de şükür daha büyük sıkıntılar yaşamamıştım. Ama kendimce tatminsiz olduğum bir dönemden geçme üzerine hayatın tadını tekrardan yakalayabildiğimi düşünüyorum. Hem yaşadığım polikistik over tecrübesinden ötürü hem de böyle işte korona, evdeyiz. Tabii o dönemler de çok daha yeniydi. Ondan önce de işimde böyle inanılmaz bir şeyim vardı. Böyle bir tatminsizliğim vardı. Yani mesela son dönemde karşılaştığım insanlar hep diyor ki ya ne yaptıysan bu sana çok iyi gelmiş. Yani o hayatta o tatminsizliğim var ve bunu son 3-4 senede daha net yani bunu hissetmeye başlamıştım. Ama vardı bu ergenliğimden beri sürekli çok kararsızdım da. Bu beni mesela çok da kararsız yapıyordu. Bir adım atacağım, yapsam mı, yapmasam mı? Ben genellikle çok düşünürüm ama belli bir noktada çok spontane de hareket eden bir insanımdır. Ve böyle özellikle geleceğimle ilgili adımlarda çok düşünmüşümdür. Bunu mu yapsam, onu mu yapsam, onu da yapmak istiyorum, bunu da yapmak istiyorum. Ve böyle bir sürekli bir karamsarlığın içerisinde buluyordum kendimi. Sonra bu bir şekilde işe güce girdik. O işe güce girerken de sürekli ya şunu mu yapsam, şuradan mı devam etsem, şunu mu ya bu işi bıraksam buraya mı gitsem, oraya mı taşınsam? Ve ben fark ettim ki bu durum sürekli benim bir arayışta olduğumu zaten geçmişe dönüp baktığımda bana gösteriyordu. Sonra böyle sürekli şeyi sorguluyorum. Ben niye bu hayata geldim? Sanki böyle almış, sanki böyle gelmişim 60-70 yaşıma. Hayatta daha hiçbir şey yapamamış gibi hissediyorum. Başkasına sorarsanız belki benim hayatım için kız neler başardı diyebileceği bir hayatım var iken, çok şükür işte üniversite eğitimimi aldım, ki güzel bir bölüm okudum, iyi işler yaptım, bir sürü ülke gezdim. Dışarıdan bakıldığı zaman belki çok şey düşünebilir böyle. Aa işte bu kız zaten yapması gerekeni yapmış, bunun daha ötesi de artık böyle nasıl desem yüzsüzlük gibi de algılanıyor olabilir. Ama öyle değildi. Böyle içimde o iç huzursuzluğu vardı. Sürekli sanki ya yani sanki olmam gereken yerde değilim, yapmam gereken şeyi yapmıyorum gibi bir his vardı. O bana bir bölümde de anladığım o kaybolmuşluk hissini veriyordu. Dönem dönem bu bende vardı. Bazen toparlıyordum, bazen yine normalleşiyordum, bazen yine kayboluyordum, bazen geri geliyordum filan derken artık böyle bir dip kuyuya sanki kendimi atıvermiştim. Kimisi buna diyor ki işte midlife crisis. Şimdi midlife'te değilim yani ben o kadar yani yaşım yok ama bu yaşla ilgili değil. Yani herkesin öyle bir midlife crisis dediğimiz bir dönemi vardır ya. Şimdi buna quarter life crisis de deniliyormuş 25 yaşında yaşayınca. Ama yani demek istediğim burada temelinde böyle bir kendi içsel bir boşluğa düşmüştüm. Bunu dışarı çok lanse ettim mi? Evet, ediyordum dönem dönem. Ama çok böyle uzun, böyle hani depresif gibi de adlandıramam bu dönemi. O dönemde de karşıma kritik noktalarda insanlar çıktı. O insanların isimlerini zikretmek istemiyorum ama işte neyi ararsanız hayatta onu bulursunuz ya. Ben de aradım. Bazı şahıslar da o arayışın içerisinde vesile oldular. Ve onların da bir iki tavsiyesiyle aslında böyle bir yola girdim. Ve o dönemde girerken çok o yolun üzerinde düşünmemiştim. Yani evet bir girdim. Ben çok böyle açığımdır da yeni konulara. Böyle bir girdim. Bir şeyler denedim. Açlık da o dönemin vermiş olduğu bir sonuçtu aslında. Açlığı da dediğim, onu da yapayım, bunu da yapayım derken böyle arttıra arttıra arttıra gittim. Ondan sonra ne oldu? Birden böyle ne olduğunu şaşırdım. Kimisi buna uyanış diyor bugün. Küçük uyanış diyenler var. Tasavvufta bu duruma. Şimdi nasıl bir neyse de ne o oradaki aldığım tat beni hayata döndürdü diyebilirim. Yine bu hayata niye geldiğimi net bir şekilde hatırlattı. Ama hatırlatış bu sefer o sadece dilde değildir. Bizde vardır ya işte burası bir imtihan alanı. İşte hepimiz öleceğiz, hepimiz geleceğiz. Bunu hepimiz idrakindeyiz. Ama bir koronada herkes ölmekten birden nasıl korktu? Yani bilmek yetmiyor. İşte idrak etme kısmında ben de artık bu hayata neden geldiğimi bir kez böyle daha hatırlamış oldum. O demek istediğim aslında kendi özüne giden yolda o özünde buraya neden geldiğini hatırlama meselesi. Nitekim bunun mutlaka bilimsel açıklamaları vardır ki mesela sevgili Deniz Erten biliyorum bu konuları çok araştırıyor. Üzüntünün beyindeki harekete geçirdiği o nöronsal aktivitelerden insanın nasıl desem o işte manevi yakınlaşmasını çok güzel anlatıyor ama nitekim bazen o öze ya da işte hayattaki o tadı yakalamak için Allah'a dönmek için o minik acıları çekmemiz lazım ki. Çünkü o acılar olmasa da bizim keyfimize yani nasıl sen o keyfimizden ödün vermeyeceğiz. O nefsimizden ödün vermeyeceğiz. Ben de o dönemki o manevi boşluğa düşmem lazımdı ki o manevi boşluğu doldurmayı arayabileyim. Ben o yüzden artık yaşadığım o kötü olaylara hep iyi bakmaya başladım. Çünkü onlar dediğimiz gibi o imtihan alanındaki bizi kendi ruhumuzu açığa çıkarmamız için bize sistematik olarak verilmiş olaylar, vukular. Ama tabii ki biz bu süreyi imtihansız imtihanlarla geçmemiz, yani nasıl geçsek güzel olur. Gayretimiz bu yönde olması lazım. İçimizi bunun için hep ferah tutmamız lazım. İbadetlerimizi unutmamamız lazım. Helal ve haram kavramında daha derin düşüp daha derin uygulamalara gitmemiz lazım. Yani bunun işte geldik yine o bütüncüllüğe. Yani sadece olayı bir şey çözmüyor. Bunların hepsini yapmaya çalıştıkça aslında sistematik olarak da hayatta level level ilerleyebiliyorsunuz. Ama kimse üzüntü yaşamasın. Ben kimse üzüntü yaşasın istemiyorum ama bazen o işte o uyanışlar için o üzüntülere de ihtiyaç var. Ben mesela hep kendimden örnek veriyorum. Ben polikistik overi deneyimlemeseydim bu konulara hiç girmeyecektim. Demek ki bazı şeyleri hayatta yaşamak lazım ki daha iyi şeyler yaşayabilelim. Yine fazla uzatmadan bölümümü sonlandırmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.